Sayfa 100. 17. Kulübeden içeriye genç yaşında içkiden burnu domates gibi kızarmış, tıknazca, derbeder kılıklı biri girer. Necati: "Vay dedezadem." Dedezade: "Hu erenler." Şoför: "Celal, para lafını kaç kilometre uzaktan işittin mi de geldin?" Dedezade: "Erenler, ben mangıra tapanlardan değilim. Konyak kokusunu aldım da geldim." Süleyman: "Sokulma, istop et be. Nereye oturacaksın? Necati kulübenin kapısına dolmuştur levhasını az, hadi." Necati kadehe konyak doldurur. Dedeye sunar. Celal kadehi bir yudumda çeker. "Eyvallah." Şoför Raif'e dönerek: "Haniye sende hanım konyağı vardı, sun bakalım." Şoför: "İçki bellek gücünü bitirir derler. Ama dedezadem hanım konyağının tadını hiç unutmaz." Celal ikinci konyağı çektikten sonra: "Söyle bana, ah ben neyim? Ben bir seyyar meyhaneyim. Bu kargahta kerhaneyim. Kainatta bir taneyim. Mestaneyim, mestaneyim." Şoför: "Dede, sen sazını alıp avrat pazarına gideceğine yanılıp buraya geldin herhalde." Dedezade Celal etrafına bakınıp fındıkçı seyre göz iliştirerek: "Hu erenler, meclisimiz şenlenmiş. İçimizde müennes canlar da var. Bir konyak da şu al yanaklı hanımın aşkına yahu. Lali ruhun fark olunmaz elmadan. Sine sönmez bir bu seni almadan." Yanağının kırmızısı elmadan ayırt edilmez, bir öpücük almadan bağrımdaki ateş sönmez anlamında kullanılmış bu. Seher kendini süzen konyaklı gözleri daha çok büyülemek için kırıla döküle ayağa kalkarak: "Bu kadar sarhoşun içinde bir tek kadın yaraşmıyor. Gidiyorum Necati. Beni bunun için mi çağırdın?" Necati telaşla: "Yok canım, yok, otur. Sana söyleyeceklerimden daha bir sözcük açamadım ki. Bu efendiler için bizim kumpanyadan demedim mi? Hepsi can ciğerdir. Yürekleri temizdir, şakaları boldur, işte o kadar. Bunlarsız iş olmaz. İşi birlikte görüşeceğiz, tartışacağız." Seher ne yapacağını kestirmeye uğraşır bir duraksamayla, kırıta kırıta ayakta dururken, dedezade sabah gıdası olarak meyhanelerden çaktığı konyakların cilasıyla boyalı kadına bakıp bakıp hemen içine doğuveren şu dizeleri söyler: "Afeti devran, sevri hıraman, neçhinde nümayan, sebebi alvan." Çağın afeti, insanın aklını başından alan güzel, çalınan uservi, yüzünde renklerin yedisi de görünen güzel anlamında kullanılmış. Kasım Necati büyük bir üstelemeyle: "Seher Hanım, otur canım. Sen bu efendilere bir kere alışsan yarım dakika yanlarından ayrılmazsın. Aramızda dönen dalavereleri bilsen." Fındıkçı Seher ağır bir tutumla oturur. Dedezade Celal Necati'den bir kadeh konyak diledikten sonra yine baygın gözlerini kıza dikerek: "Hoş boyamış nakkaş seni, meftun ettin hanım beni." Şoför: "Dedem, burası Ayyaşlar Akademisi değil ya. Kes artık şiirlerini. Bugün önemli görüşmelerimiz olacak." Dedezade kendinden geçer bir süzgünlükle Seher'e bakarak: "Yürekten doğuyor." Şoför: "Hanıma da o kadar yanık yanık göz atma. Sonra sıkılır kaçar. Kumpanyamızın kadın üyeye ihtiyacı şiddetli. Seher Hanım'ı kendimize ısındırırsak o gidip kendi gibi daha başka hanımlar getirecek." Dedezade: "Oh oh, ne iyi. Fakat ortaklığımızın böyle 8 erkek içinde bir kadın üyesi bulunursa aramızda hır eksik olmaz. Ne var ki erkeklerin sayılarına eşit kadın üye bulunursa gel keyfim gel. Artık hiçbirimizin gözü dışarıda kalmaz. İşler yolunda gider, bet bereket artar." Bıçkıcı Süleyman: "Ne bekliyoruz, komple miyiz?" Necati: "Keresteci Faik'i bekliyoruz. Etrafta müfettişler dolaşıyor. Ben bugünlerde buradan ayrılamıyorum. Araştırmaya Faik'i gönderiyorum. Kaç gündür benim hesabıma yaşıyor. Beyoğlu'nda biranelerde yiyip içiyor. Üzerimde ne varsa söküldüm bittim." Dedezade:
Allah Allah! Beyoğlu birhanelerinde bir görev var da benim gibi uyanık bir can dururken faiz gönderilir mi hiç?
O bu işte benim topuğuma varabilir mi?
Şoför:
Ya dede sus.
Dedezade:
Nasıl susayım? Tekelde içkiler üzerine bir denetçilik istedim, vermediler. Kumpanyamızda içkili ödev olur. Beni yan çizersiniz.
Bizim en büyük kusurumuz hiçbir göreve o işin eri olanları atamakta başarı gösterememekliğimizdir.
Kulübenin kapısından tilki yüzlü bir gencin kafası uzanır. Uzun çenesiyle sivri burnunun arasında şu ses duyulur:
Dedezade, yine kime atıp tutuyorsun?
Bütün o gözler kapıya yönelir ve hemen hep birden:
Ooo, Faik geldi. Nerede kaldın? Karar vermek için meclisin üyeleri, erkeği kadını hep seni bekliyoruz.
Necati benzi uçar, dili kekeler bir telaşla: Ne yaptın?
Dedezade: Ne yapacak? Yedi içti, sağlığına dua ederek geldi.
Dedenin lafına kimse aldırmaz. Hep kulaklar yeni gelene verilir. Faik:
Bu defa boş gelmedim. İz üzerindeyim.
Necati bayılır gibi bir göz kayıklığıyla Faik'in boyuna sarılarak:
Aman kardeşim, ağzını öpeyim.
Dedezade:
Bu güzel haber üzerine ve erenler aşkına yanıklara birer konyak sebil etmelisiniz.
Necati dedeye dönerek öfkeyle şaka arasında: Dede sesini kes, rakıyla şarapla konyakla seni boğmak boynumun borcu olsun.
Dede: Bu dediğin tuhaf bir gün burada olacak. Çünkü Amerika kendi uydukları için yasak ettiği içkileri, vapur doluları buralara gönderecekmiş.
Bizim gazeteler bu önemli havadisten hiç söz etmiyorlar.
Kızıl Haç iyi, Kızılay pek iyi. Fakat şu Yeşilay ne olacak? Yalvarırım, hiçbir ülkenin göklerinde bu renkte bir ay yavrusu gördünüz mü?
Artık kimse sarhoşu dinlemiyordu. Kulaklar hep keresteci Faik'teydi. O söylüyordu: Behçet Hilmi Bey'i kolay yenilir bir adam sanmayınız. Herif kurnaz, atak ve paralı. Lemiye lebibi kapattı. Artık kimse için bu bir sır değil. Kız babasının evinden kaçarken bunu mektubuna yazmış. Fakat nereye kapattı? Herhalde büyük bankaların lira kilitlemek için zenginlere kiraya verdikleri demir kasalardan birine değil. Behçet'in metresi sizin ve benim gibi İstanbul'un bir köşesinde bu açık havayı teneffüs ediyor. Bu hokkabazın yuvarlağını bu yüz binlerce damların hangisinin altından bulup çıkaracağız? Benim bir düşüncem, bir kuramım vardır. Böyle bilinmez şeyler içinde bunalıp kalınca bir tek şey bilinir. Fakat sağlam, şaşmaz bir bilinir ipucu bulmaya çalışırım. Sonra bilinen şeyler çiftleşir, üçleşir, dörtleşir. En sonunda gerçeği enselemek başarının sınırları içine girer. Bu işteki ilk bilinecek şeyi çok güçlük çekmeden buldum. Behçet Hilmi eşi Nebile Hanım'dan çok çekiniyor. Çünkü kocasının Lemiye'ye olan sevişmesi hakkında onun kulağına çok şey fısıldamışlar. Kadın kuşkuda. Bu yüzden Behçet geceleri evinden başka yere gidemiyor. Bütün hareketleri kontrol altında. Kadının hakkı yok mu? Yedir, içir, giydir, kuşat, cebine avuçla para koy, bir de güzel göreve geçirt. Senin yüzünden kazandığı bu saygınlığı, bu paraları, bu erki, beyefendi gitsin bir takım karılar ve söylenemez sevdalar için sana ihanet etmekte kullansın. Behçet'in zayıf tarafı işte bu. Karısına karşı olan durumu, ben onu bu amansız tarafından yakaladım. Beyimiz sevgilisinin yanına geceleri gidemeyince ne yapacak? Bu görüşmeleri gündüzleri yapacak. Bu pek doğal bir şey. Fakat gündüzleri sırasıyla 5-6 eve de gitmek zorunda. Bunlardan biri büyük babasının, öbürü de halasının. Başka hısımlarından bilmem kimlerin evi. Gel de şimdi Lemiye'nin bu evlerden hangisinde kapalı olduğunu bul bakalım. Bu yakın ve namuslu hısımları içinde Behçet'in metresini evlerinde saklayacak kadar küçüklük gösterenler bulunabilir mi? Bu da bir mesele. Kasım Necati'yi Behçet'e pek azılı, pek cana kıyan bir rakip olarak anlattıktan sonra kimliğini ve şeklini iyiden iyiye tanıtmak için de fotoğrafını vermişler. Bunu da haber aldım. Behçet'in gözleri sokakta durmadan dört yanını kollamaktan geri kalmıyor. Bereket versin ki beni hiç tanımıyorlar. Ben uzaktan uzağa fakat gölge gibi bir arkasından ayrılmıyorum. Kendimi elden geldiğince
ona göstermemeye uğraşıyorum. Çünkü aynı yüz birkaç defa gözüne çarparsa elbette kuşkulanır. Dedezade,
vay babam vay. Devri sabıkta zaptiye nazırı muavini miydin? Yoksa bu derece ince hafiyeliği sinemalardan mı öğrendin? Her nasıl olursa olsun bu uzun serüven içkisiz dinlenmez. Arada bir etrafı sulamalı. Gövdemdeki örgenlerden bazıları beklemeye ve katlanmaya idmanlıdır. Hayatın kendilerini umutlandırdığı lezzetlerden yoksunluğa uzun süre katlanabilirler. Derviş huyludurlar. Lakin ağzım edepsiz, midem ise çok arsızdır. İçkisiz duramaz. Efendiler, içinizde bir badeperest, yani şaraba tapan, içkiye düşkün çok içer. Bulunduğunu unutmayınız.
Dedezade'nin bu sarhoşça saçmalarına önem veren olmuyor. Herkes kulak kesilmiş, bütün dikkatiyle Faik'i dinliyorlardı. O dolaptaki şişeyle kadehin yerlerini keşfetti. 5-10 dakikada bir oraya uzanıp çekmeye başladı. Faik sözünü kesmiyor. Behçet'in bu sık akraba ziyaretleri pek hayırlı bir evlat olduğundan değil, kendini kollayan varsa onlara şaşırtma vermek için yapılan bir manevraydı. Bu şaşırtmalara karşı şaşırmamak gerekti. Hani ya kadınların kendilerine özgü bir oyunda yüzüğün hangi fincanın altında saklı olduğunu bulmak için kullandıkları bir usul vardır. Ya şundadır ya bunda, helvacının kızında derler. Ben böyle mırıldanarak evden eve Behçet'i izliyordum. Lemiye'nin sevdalısı bir gün halasının evine girdi. Dışarıda beklerim, beklerim çıkmaz. Menzilhane beygiri gibi sokaklarda dolaşırım. Gözlerim hep kapıda, çıkmaz. Ortalık karardı, çıkmaz. Aldı beni bir merak. Beyefendi bu geceyi halasının evinde mi geçirecek? Hani ya o hiçbir geceyi karısının yanından başka yerde geçiremezdi? Benim araştırmalarım mı yanlış, yoksa beyefendi mi alışkanlıklarını bozdu? Evden uşak kılıklı birisi çıktı. Hemen yanına sokularak sordum. Burası eski kuponlar idaresi müdürü Behçet Beyefendi'nin halasının konağı değil mi? Uşak hiçbir şeyden kuşkulanmaz bir saflıkla cevap verdi. Evet, kendisini görmek isterim. Kimi, hanımefendiyi mi beyefendiyi mi? Behçet Beyefendi'yi. Bugün buradaydı ama 3-4 saat oluyor gitti. Nereye gittiğini biliyor musunuz?
Hayır.
Uşak yürüdü. Ben mıhlanmış gibi orada kaldım. Gözlerimi kapıdan hiç ayırmamıştım. Bey gitmiş de ben neden görmemişim? Acaba arkasından geldiğimi anladı da beni sattı mı? Bu kanatlanıp da kuş gibi damdan uçmadı ya. Evin başka sokak kapısı var mı? Arada bir cebimdeki elektrik fenerini kullanarak evin dört tarafını dolaşmaya, girinti ve çıkıntıları incelemeye başladım. Evin arka sokağa bir ahır ya da arabalık kapısı bulunduğunu öğrendim. Ha, hiç şüphesiz Behçet buradan çıkıp gitmiştir. Fakat niçin? Peşinde beni mi sizinledi, yoksa bu arka kapıdan çıkmakta hiç benimle ilgisi olmayan bir maksadı mı vardı? Ya da hiçbir niyet ve hesaba dayanmayarak mı buradan çıkıp gitti? İşte cevap isteyen 3 soru. 18. Bu sırada kulübe kapısından Galip Nihat'ın kuruca esmer yüzlü başı göründü. Dedezade bu son ziyaretçiye karşı birden parlayarak bağırdı.
Gelmeyiniz artık, valla konyak kalmadı, şişede bir kadeh ancak var, o da özüm için.
Galip Nihat bir güceniklik gülümsemesiyle, dedem hiç üzülme, konyağına ortak olmaya gelmedim. Böyle vakitsiz konyak içmekten lezzet almak için senin içki düşkünü midenle benimkini trampa etmeyelim. Ötekilere dönerek, sizi biraz dinledim. Behçet İlmi'den bahsediyordunuz. Vallahi çocuk terbiyeli. İnsan çocuk. Kasım Necati kabararak, her ne sebeple olursa olsun o uğursuzun övülmesini dinlemeye katlanamam. Galip Nihat, kızma Necati kardeşim. Bakınız, Behçet İlmi size karşı ne derece sakıntıyla hareket ediyor. Sevdasını herkesten gizliyor. Bir de gelip benimkileri görünüz. İşte şimdi Gülhane Parkı'nda Nevhayal ile Suha Pertev diz dize bankta oturuyorlar. Bunların da anaları babaları var. Elin dilinden, hiçbir şeyden çekinmiyorlar. Kasım Necati, çekinmiyorlarsa enayiliğine doyma. Tabancan yoksa al, benimkini vereyim. Git iki kurşunla hesaplarını gör. Parkta bir iki ihtiyar oldu. O tarihsel bahçenin olaylar defterine bir de sevda yüzünden öldürme yazılsın. Bununla ünü artar. Şoför Raif, sevdalı efendiler lafa toplam kesiniz. Konu piç olmasın. Önce Behçet Bey ile Lemiye Hanım'ın hesaplarını görelim. Sonra ötekilerini de temizleriz. İşimiz ne? Arkadaş arkadaşa böyle günde yarar. Hem bir iki başarıdan sonra şurada handa bir oda tutar üzerine Sevda'ya hıyanet edenlerden öc alma idarehanesi diye bir levha asarız. Dedezade son Konya'ya çekerek elde para olsa her zaman aklıma gelir. Hem sevabı var hem gelir sağlar. Gizli doğuracak kadınlara özgü bir doğum evi açmalı. Sır saklanacağına iyice inandırmalı. İnsan hem etek dolusu para kazanır hem yılda birkaç insan yavrusu analarının elleriyle boğulmaktan kurtulur. Nüfusun artmasına hizmet edilmiş olur. Şimdiye dek bu önemli konuyu düşünen ne bir hayır sahibi filozof ne akıllı bir zengin görüldü. Yalnız sevişmemeli. Sevginin doğal meyvesine kundak bir sıcak kucak ve daha birçok şeyler hazırlamalı. Dedezade zembereği boşanmış bir makine gibi dırıl dırıl dırlıyordu. Kimsenin kendini dinlemediğini hiç önem vermiyordu. Hepsinin gözü Faik'te, kulakları onun ağzından çıkacak sözlerdeydi. O anlatıyordu. Şimdi ben Hala Hanım'ın arka kapısında dolaşıyor, hem de önüme çıkan üç soruya karşılık bulmaya uğraşıyordum. Bunlara birçok cevaplar buldum. Bu düşündüklerim gerçeğe uygun muydu, kim bilir? O akşam oradan çekildim. Ertesi günü Behçet'i yine izledim. Eski kuponlar idaresi müdürü bu defa büyük babasının ziyaretine gitti. Evin kapısından elini kolunu sallayarak girdi. İçeride bir saat kadar kaldı. Yine aynı kapıdan çıktı. Görevi başına gitti. Hısımlarından öbürlerini de ziyarette kısa kalıyor. Yine girdiği kapıdan çıkıyor, işine gidiyor. Halasını ziyarete yeniden sıra geldi. Ben bu defa kollama yerimi değiştirdim. Arka kapıyı gören köşenin ardına gizlendim. Başımı arada sırada uzatıp kapıyı gözetliyordum. Sokağın ta öbür başından şoför kılıklı biri çıkıverdi. Elinde sigarayla dolaşıyor. O da benim gibi gözlerini hala hanımın arka kapısından ayırmıyordu. Şimdi ben iyice pirelendim. Hiç şüphe yok o herif orada boşuna dolaşmıyordu. Fakat gerçeği nasıl anlamalı? Hemen ben de bir sigara yaktım. Basbayağı geçici tutumuyla öksürüp sokağa tükürerek o yana doğru yürüdüm. Ona hiç bakmıyormuşum gibi bir aldırışsızlıkla herifin yanından geçtim. O da bana önem vermedi. Onun gözleri hep Hala Hanım'ın kapısındaydı. Herifi arkamda bırakıp da öbür köşeyi dönünce iki adım ötede bir otomobil gördüm. Araba pek kapalı bir biçimdeydi. Perdeleri hemen yarıya inikti. Eğildim baktım içinde kimse yoktu. Şoför yeri de boştu. Arkasından yorulduğum bu bilmecenin üzerine şafak atıyor gibiydi. Besbelli Behçet Hilmi sevgilisi Lemiye'nin gizlendiği yere bu araçla uçacaktı. Hemen otonun numarasına göz attım. Birinci dairenin 85. arabasıydı. Numarayı hemen defterime yazamadım. Bunu büyük bir dikkatle zihnime yazıp yürüdüm. Şimdi ne yapacaktım? O anda bir otomobil de bana lazımdı. Ne var ki kimi şeyler önce gerçeğe yakın görünür de sonra büsbütün aksi çıkar. 85 numaralı arabayı izlemeden önce herhalde Behçet İlmi'nin onun içine bindiğini görmek gerekiyordu. Hiç durmadım yürüdüm. Sokağa dolaşarak yine öbür köşe başındaki kollama yerine geldim. Hemen bütün dikkatimle ileriye baktım. Sokağın ağzında dolaşan şoförden iz yok. Oo, işte bu berbat. Behçet Bey'i yine mi kaçırdık? Bu kurnaz kuşu yine mi uçurduk? Ben sokağın bir başından öbürüne gitmek için başka uzun bir sokağa dolaşıncaya kadar ister istemez 8-10 dakika harcamıştım. İşte bu süre içinde beyefendi otosuna atlayıp savuşmuş. Acaba öyle mi? Şoför belki arabasının yanına gitmiştir dedim. İleriye köşe başına yürüdüm. Eyvah! Otomobilin yerinde yeller esiyordu. Ne yana gitti? Eminönü'ne mi? Fatih'e mi? Aksaray'a mı? Ve daha düşünemediğim bir yere mi? İşte bunu bulmak falcılığa bağlıydı. Hızlı bir otomobil 8-10 dakikada İstanbul'un bir ucundan öbürüne gidebilir. İşte araştırmalarım bu noktada kaldı. İşin ilerisine gidebilmek için Behçet Bey'in halasını ziyaret edeceği günü beklemek gerekiyor. Şoför Raif cakalı bir ağızla söze atılarak ''Behçet'in halasını ziyarete gitmesini beklemenin yeri yok. Araştırmaların alt tarafını bana bırak.''
Faik biraz şaşırarak, ''Nereden ve nasıl araştıracaksın?''
''85 numaralı otomobil tanıdım. Göçmen Zekeriya'nın arabası.''
Faik, bravo. Süleyman, iş yoluna giriyor.
Raif, ben onu yarın akşama meyhanede yakalarım. İki kadeh içirince bülbül gibi söyletirim.
Dedezade, meyhaneye giderken beni unutma.
Şaklabanlık ederim. Şoför Zekeriya'ya bütün sırlarını döktürürüm. Yardaksız hokkabaz olmaz. Ne yapalım? Geçinmek için iyiye kötüye yardakçıdan başka yol kalmadı. Karnını doyurmak için eline fena fırsat düşerse kötü insanlardan olursun. Kabahat kimde? Doğruluk tok karnına korunabilir bir iyi huydur. Açlardan korkmalı derler. Şimdi bütün dünya aç. Kimseden hayır beklememeli. Birbirimizden korkmalıyız.
Şoför,
dede, vaiz ve öğüt vermek istiyorsan burası yeri değil. İçkiye tövbe et, 3 ayları bekle. Kendine göre bir cemaat bul. İstediğin kadar söylen, biz hepimiz anadan doğmadan öğüdümüzü almışız.
Dede bu öğütle kanmadı. O yine kendi öğütlerini durmadan sıralıyordu. Onun dırdırından kurtulmanın en iyi yolu onu dinlememekti. Söyleyebildiği kadar söylesin. Öyle yaptılar. Keresteci Faik Raif'ten sordu. Şoför Zekeriya'yı ne vakit sarhoş edip ağzından laf alacaksın?
Yapabilirsem bu akşam.
Faik, bu işte bize gayet zeki bir ya da iki kadının yardımı gerek.
Necati fındıkçıyı göstererek,
işte Seher Hanım kardeşimizi onun için çağırttım.
Faik, Lemiye Hanım bu Seher Hanım'ı tanır mı?
Seher, Lemiye beni tanır. Hem de pek iyi tanır. Her şeyi yaparım, yalnız çehremi değiştiremem. O sanat elimden gelmez. Lakin bu işi kendisine emniyetle gördürebilecek size başka bir kadın bulabilirim.
Raif, oldu.
Dedezade, Lemiye Hanım'ın tanımadığı bir erkek varsa o da benim. Ne o beni bilir ne de ben onu bilirim. Lakin bu tavcılık için kaç şişe rakı parası ücret vereceğini benim önceden bilmem gerekir.
Sarhoşa hiç kulak asan olmaz. Görüşmeler sürüp gider. Faik, bu kadınlardan birini Behçet'in eşi Nebile Hanım'ı kocasına karşı kışkırtmak için kullanacağız. Ötekinde Lemiye'yi avlamak için.
Dedezade,
deyimlere dikkat. Kışkırtmak, avlamak. Nasıl oldu da ben tertemiz yürekli bir tarikat adamı böyle bir fesat topluluğuna karıştım bilemiyorum.
Hiç aldıran olmaz. Seher, Nebile Hanım'la görülecek işi ben yaparım. Çünkü o hanımla birbirimizi hiç tanımadığımız için her ne yapmak gerekirse kendimi ona o yolda takdim edebilirim. Lemiye'yi bulunduğu delikte ürkütmeden yakalayarak kadın da istediğiniz saatte buraya getireceğime söz veririm.
Dedezade gittikçe kekemeliği artan bir söyleyişle,
bu bir sürü fesatçı katıra şimdi de iki yaman postal karıştı. Fesat kazanı kaynıyor. Ulu Tanrım sen Muhammed ümmetini bunların çerlerinden kurtar. Öğüt veriyorum dinlemiyorlar. Yakayı ele verirlerse onların arasında beni de kavrayacaklar. Ve benim doğruluğumu, yüreğimin temizliğini Ulu Tanrım bilir. Bu canice dalaverelerin içinde birkaç kadeh içki ziftlenmekten başka bir çıkarım yok. Susuyum, ekmeğim beni bu kötülükler kaynağına çekiyor.
Şoför, Faik sen yine hala hanımın arka kapısındaki gözcülüğünü bırakma. İkimizin ayrı ayrı araştırmalarımız bir noktaya doğru yol alırsa amaca çabuk varırız. Şimdi buradakiler yarın yine bu saatte hep birleşelim.
Faik, nerede?
Şoför keresteci Faik'in kulağına eğilerek, Gülhane Parkı'nda saray duvarının altında.
Dedezade huylanarak,
benden gizli mi? Benden bir şey gizlenemez. Her şeyin iç yüzünü bilenlerdenim. Bu gece istihareye yatar, nerede toplanacağınızı anlar, orada sizi yakalarım.
11. ayrımın sonu. Sayfa 111.